Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Mayıs 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Medeniyet Kendi İnsan Tipini Yetiştirir 3 başlıklı yazıyı sunacağız. Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümünde yer alıyor bu Genç Dergisi'nin değerli dinleyenler. Mertlik, sözde sebat ve ahde vefa. Osmanlılarda mertlik, sözde sebat ve ahde vefa gibi yüksek faziletler, gönülleri süsleyen ulvi bir ahlak halindeydi. Öyle ki Avrupa'da Türklükle Müslümanlık aynı manada kullanılır olmuştu. Bu vesileyle Türk demek sözüne güvenilir insan demektir denilmiş ve Osmanlıların Hristiyanlar gibi mütemadiyen yalan yere yemin etmedikleri beyan edilmiştir. Comte de Bonneval bu yöndeki müşahedesini şöyle ifade eder. Türkler vaatlerine dindarane bir sadakat gösterirler. İsveç sefiri de, Müslüman Türkler yemin ve ahitlerine son derece sadıktırlar. Allah'ın adını ağızlarından düşürmemek gayretlerine bakıldığında, sözlerine Cenab-ı Hakk'ın şahit göstermekten başka hiçbir söze lüzum görmezler demektedir. Henry Mateo ise, Türklerde eşsiz bir hazine mahiyetinde, mevcut olan namus ve ahlak anlayışını tasdik etmemek büyük bir haksızlık olur. Onlar doğruluğu faziletin temeli olarak kabul eden ve verdiği sözü de mukaddes bilen kimselerdir der. Osmanlılar kovuculuk, iftira, tezvir, küfür, kin, garaz, kumar, intihar, düello ve cinayet gibi her türlü fenalıklardan son derece kaçınıp korunmaya çalışmışlardır. Öyle ki dıştan bakanlar onların bu fenalıkları adeta bilmediklerine hükmetmişlerdir. Deloitte şöyle der. Türkler herhangi bir intikam hissi beslemekten son derece çekinirler. Dinlerinin bu hususa ait bir hükmü mucibince cuma namazına başlamadan önce düşmanlarını affettiklerini adeta ilan etmek durumundadırlar. Aksi halde namazlarının kabul edilmeyeceğine inanırlar. Ayrıca her bayramın birinci günü de onlar için umumi bir barış günüdür. Birbirlerine rastladıklarında müsafaha ederler ve küçük olan büyüğünün elini öptükten sonra ellerini başlarına götürüp bayramın mübarek olsun derler. Yine Dulluvar, küfürbazlık, öfke ve intikam hissinin müşterek mahsulü olduğu gibi kumarbazlığın da tabii bir neticesidir. Bu Hristiyan memleketlerinde pek yaygın bir şekilde mevcuttur. Ancak Osmanlıların sokaklarında da evlerinde de hiçbir küfür sözü işitilmez. Bunun yüzümüzü kızartacak ve bizi hayrete düşürecek tarafı da Osmanlıların yalnız ağızlarında değil, lisanlarında da küfür kelimelerinin bulunmayışıdır. Onlar yalnız vallahi şeklinde Allah'a yemin ederler demektedir. Nitekim o devre şahit olan yaşlı kimseler bilirler ki, bir şahsın kendisini kızdıran bir meselede muhatap için kullandığı cümleler la havle veya la havle ve la kuvvete illa billah. Hay Allah derdini alsın. Fe subhanallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya sabır gibi güzellik ve hayır telkin edici ifadelerden ibarettir. Tekke ve zaviyelerde de duvarlara asılı levhalarda teselli için bu da geçer yahu, vazgeç yahu ve hoş gör yahu talimatları meşhurdur. Osmanlılar hayatlarını tamamen İslam dininin muhtevası içinde yaşamaya gayret etmişlerdir. onlar hususiyle ilk 3,5 asırlarında sahabeden sonra İslam şahsiyetini temsil eden mümtaz bir nesil hüviyetindedirler. Bu itibarla dinin emir ve yasaklarına son derece riayetkar ve bağlıdırlar. Mesela Avrupa ülkelerinde ve sair memleketlerde sayısız intihar tezahürleri yaşanırken Osmanlı'da böyle bir şeye rastlanmaz. İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklar da aynı şekildedir. Eğer istisnai olarak bir kimse kumara müptela olsa onun şahitliği kabul edilmemiştir. Hatta Yıldırım Bayezid Han gibi bir padişahın namazını cemaatle eda etmediği için şahitliğinin Kadı Molla Fenari tarafından kabul edilmemesi meşhurdur. Böylece ferdinden padişahına kadar bir İslam şahsiyeti çerçevesinde hareket eden Osmanlılar bu vesileyle bünyelerinde pek sağlam ve sarsılmaz bir tevhid ve ruhaniyet oluşturarak yenilmez bir kuvvet haline gelebilmişlerdir. Ardından da bu İslam kardeşliğinin yaşanması yolunda bütün İslam alemini kendi bünyesi altında yek vücut hale getirerek asırlar boyunca şan ve şerefle cihana hükmetmişlerdir. Bu şan ve şereften adeta gözleri kamaşan De Thevenot müşahedelerinden bazılarını şöyle serdeder. Osmanlılar çok dindar, insaniyetli, şefkat ve merhamet sahibidirler. Gönülleri din gayretiyle doludur. İslamiyeti bütün cihana yaymayı kendilerine vazife bilirler. Hususiyle takdir ettikleri Hristiyan bir şahsa rastlarlarsa, onun Müslüman olmasını rica ederler. Osmanlılar, padişahlarına çok hürmet besler ve sadakat gösterirler. Adeta gözleri kapalı bir şekilde itaat ederler. Ben padişahına ihanet ederek Hristiyanlarla işbirliği içine giren hiçbir Türk'e tesadüf etmiş değilim. Onlar birbirleriyle vuruşup dövüşme bilmezler. Şehirlerde kılıç taşımamaları da bunun bir nişanesidir. Hatta askerleri bile hançer taşımakta iktifa ederler. Dolayısıyla birbirine meydan okuyanlar azdır. Bizde sıkça rastlanan düello, onlarda adeta bir meçhuldür. Bunun sebebi de çok sevip candan bağlı oldukları dinin içki ve kumar gibi iki büyük kötülük ve düşmanlık menbaını men edip kurutan hakimane siyasetidir. Değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nin Gönül Dergahı'ndan Hikmetler köşesinde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Medeniyet Kendi İnsan Tipini Yetiştirir 3 başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak programımızda. Değerli dinleyenler, şimdi de Adem Ergül imzalı Heybene Gönül Doldur başlıklı yazıyı sunacağız. Gönül yapmayı hayatının misyonu haline getirmek ne büyük bir bahtiyarlıktır. Ahiret azığı adına heybemize imar edilmiş gönüller doldurup Rabbimizin huzuruna varmak kim bilir ne güzel bir varış olacaktır. Şair Bahattin Karakoç'un Azıksız Çıkma Yolu nakaratlı şiirinin bir mısrağı şöyledir. Nereye gidersen git, heybene gönül doldur. Evet, gönül almak, gönle girmek, gönül yapmak hususiyle irfan medeniyetimizin ısrarla üzerinde durduğu faziletlerden biridir. Zira gönül nazargahı ilahidir. Yani Hakk'ın kulunda baktığı yerdir. Hatta küçük kainat olan insanın Rabbi ile buluştuğu has evidir. Diğer bir ifadeyle Beytullah'tır, Arş-ı Rahman'dır. Gönlü böyle izah eder ehli gönül. Anadolu topraklarını irfan suyuyla mayalayan ariflerimizden biri olan Yunus Emre'nin şu mısraları da insanlığı gönüller yapmaya çağırır. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Ferdiyetçiliğin, bencilliğin, menfaatperestliğin, kavga ve savaşların arttıkça arttığı şu dünyamızda, başkalarının mahzun ve kederli gönüllerinin derdine düşmek, onların imari için bir şeyler yapmanın gayretine soyunmak ne yüce bir himmettir. Gönül yapmayı hayatının misyonu haline getirmek ne büyük bir bahtiyarlıktır. Ahiret azığı adına heybemize imar edilmiş gönüller doldurup Rabbimizin huzuruna varmak kim bilir ne güzel bir varış olacaktır. Gönül gözetmek büyüklerin büyüklük nişanıdır. Gönüllere diken batırmak ya da onları hiç hesaba katmamaksa ham insan tavrıdır. Şimdi burada şu tablolardaki asalete, latafete ve inceliğe bir nazar kılalım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir seferdeydik. Ben babam Ömer'e ait olan genç bir devenin üstündeydim. Onu zapt edemiyor, kafilenin önüne geçip duruyordum. Babam bu duruma üzülerek geliyor, deveyi geriye alıyor ve ona sahip ol. Allah Resulü'nün önüne geçmesin diyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu bana satar mısın ey Ömer buyurdu. Babam o sizindir ey Allah'ın Resulü diyerek deveyi ona sattı. Bundan sonra Fahri Kainat Efendimiz bana şöyle buyurdu. O senindir ey Abdullah. Artık onu istediğin gibi kullan. Burada da görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gönüllerdeki duyguları hissederek, onları doyurarak ve yönlendirip organize ederek bir ümmet oluşturur. Genç Abdullah'ın gönlünün daralmasına razı olmuyor ve kim bilir bu davranışıyla hem Abdullah'ın hem de babası Ömer'in gönlüne ne muhabbet tohumları ekiyordu. Onun gözünde ve gönlünde yaşı ve seviyesi ne olursa olsun her insan kıymetliydi ve o her gönülle bir bağ kurmanın zaruretine inanıyordu. Zaten yetiştiren ve geliştiren liderlikler başka türlü gerçekleştirilemezdi. Tabiinden alim, fazıl, muhaddis ve sufi bir zat olan Abdullah İbni Mübarek, hac vazifesini ifa ettikten sonra Mekke'de haremde uykuyla uyanıklık arası bir haldeyken semadan iki meleğin indiğini müşahede eder. Meleklerden biri diğerine, ''Bu sene 600 bin kişi haccetti. Hepsinin haccı Şam'da Ali İbni Muvaffak ismindeki bir ayakkabı tamircisinin yaptığı amelin hürmetine makbul oldu. Bu kişi hacca gitmeye niyet etti lakin gidemedi. Onun yaptığı bir amel hürmetine bu kadar hüccacın haccı kabul edildi, der. Yakaza hali geçince Abdullah İbni Mübarek merak ve hayret içinde kaldı. Bir kervanla Şam'a gitti. O zatı bulup sordu. Sen hacca gitmediğin halde ne amel işledin? Ali İbni Muvaffak, Abdullah İbni Mübarek gibi meşhur bir zatı karşısında görünce önce çok şaşırdı. Heyecanından kendinden geçti. Kendisine geldiğinde şöyle anlattı. 30 senedir hacca gitmeyi arzu eder dururum. Eskicilikten 300 dirhem para biriktirdim. Hac yolculuğuna niyet ettim. Hamile olan hanımım, komşudan et kokusu geliyor. Gidip benim için bir parça et ister misin? Dedi. Komşuma gittim. Durumu anlattım. Komşum ağladı. 7 gün oldu ki çocuklarım açtır. Yolda ölü bir hayvan buldum. Ondan bir parça kestim. Şimdi onu kaynatıp onları avutuyorum. Helal bir gıda bulamazsam mecburen onu yedireceğim. İsterseniz vereyim. Fakat bu kaynayan et, ölümle burun buruna geldikleri için bu çocuklara helal size ise haramdır, dedi. Bunu duyunca sanki içimden bir parça koptu. Bin bir zorlukla biriktirdiğim bu 300 dirhemi ona verdim ve ''Ya Rabbi, haç niyetimi kabul et'' diye Rabbime iltica ettim, dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Mübarek, ''Rabbim bana rüyada doğruyu bildirmiş'' dedi. Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi anlatıyor. Bir gün amcam Hacı Veysade ile yakındaki bir sebze pazarına gittik. Meydanın orta yerinde elinde şemsiyesiyle bir ihtiyar bahçesinden topladığı patlıcanları küçük bir çuvala koymuş, çuvalın ağzını açmış, müşteri bekliyor. Amcam vardı, adamcağıza selam verdi. ''Kaça babam?'' dedi. ''Şu kadara.'' ''Peki, pazarlık etmedi.'' Adam patlıcanları bizim sepete döktü, çuvalını aldı. Sepeti eve götürdüm. Yengem şaştı. Allah'ın kulu, kaç gün pişireceğiz bunları? Burada bir çuval patlıcan var. Sonra yengem bunu amcama da söyleyince, amcam şöyle demiş. Koskoca insan hangi köyden geldi? Bahçesi neredeydi kim bilir? Ekti, dikti, suladı, toparladı, pazara kadar yayan geldi. Hanım, pişireceğin kadarını pişir, pişiremeyeceğini komşulara dağıtıver. O anda o adamın malını satıp, kurtulup, çuvalını silkeleyip, şemsiyesini alıp bir gidişi var evine. Onun oturduğu yerden kalkıp, ferahlayıp, çuvalını katlayıp, kolunun altına alıp, evine gitmesinden aldığım zevk, pişireceğin patlıcandan kıymetli geldi bana. Komşulara veriver, komşular yesinler. O Müslümanın gönlünü aldık ya, patlıcan yemeğinden de, kebabından da zevklidir. Mahzun gönülleri sevindirmenin, farzlardan sonra en mühim hayırların başında geldiğini hiçbir zaman unutmamalı. Bu alemde birinin sıkıntısına çare olmak, ebedi alemde ferahlamanın anahtarıdır. Bu rahatlamanın huzur nefesi daha bu alemdeyken gönül hanemizde hissedilecektir. Gönül almak ne büyük bir hayır müjdesi ise, gönül kırmak da o ölçüde büyük bir felaket habercisidir. Herkesin gönül almaya yeter bir sermayesi, imkanı ve fırsatı vardır. Bütün mesele bunun farkında olabilmektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Adem Ergül imzalı Heybene Gönül Doldur başlıklı yazıyı paylaştık programımızda, Sesi Dergi'de ve son olarak şimdi de Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Hesaptan Nasibe başlıklı yazıyı sunacağız. Gaundere şehrine 7 kilometre mesafede 15 sene öncesine kadar tamamı gayrimüslim olan, bölgede yapılan insani yardım, eğitim ve tebliğ çalışmaları sonucu toplam 240 haneden 180'inin Müslüman olduğu bir köy, Yuku. Köyün Müslüman sakinleri cuma namazı için her hafta 4 kilometre mesafede bulunan en yakın cuma mescidine yürüyerek gidiyorlar. Köylerin bir mescide ihtiyacı var. Daha önce bu köyün çocukları, gençleri ve büyükleri için İslami eğitim verilmek üzere uygun bir yer, 4 duvar, bir çatı, bir sınıf yapılmış. Bölgeden muteber bir zatla haber ulaştırıp bizden talepte bulundular. Elektriğin ve doğru dürüst suyun olmadığı bu köylerinde cami ve eğitimde erkekleri hanımlardan ayıracak ek bir sınıf daha olsun istiyorlardı. Nasip oldu, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin yakın ilgisiyle 5 aylık sürede önce mevcut sınıfın bulunduğu arsada bir su kuyusu açıldı. Ardından aynı alana 146 metrekarelik bir cami mevcut sınıfın bitişiğine yeni bir sınıf, hanımlara ayrı, erkeklere ayrı abdestlikler, WC lavabolar ve bir adet de gasilhane inşa edildi. Geçtiğimiz Nisan ayının başında bu kompleksin açılışını yapmak üzere başkent Yaounde'den 820 kilometrelik mesafede bulunan bu bölgeye gittik. Açılış vakti Yuka'ya ulaştığımızda şehir merkezinden ve civardaki köylerden gelen insanlardan oluşan 700 kişiden fazla bir kalabalık bizi bekliyordu. Çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler, yaşlı teyze ve amcalar, hatta gayrimüslimler bile gelmişlerdi. Bu coşkudan, bu sıcak, samimi insanlardan, bu güzel günden bana hatıra olarak neler neler çıkıyor böyle diye düşündüm ve hamd ettim Rabbime. Konuşmalar, ikramlar ve hediyeler içerisine zerk olan teşekkür ve minnetler hem gururlanmaya hem de mahcup olmaya sebep oluyor. İnsana karmaşık duygular yaşatıyordu. Bunları hep kaleme almalı, yazmalı, anlatmalıydım. Lakin hikaye oradan değil, başka bir yerden çıktı. Şehirde ziyaret etmeyi planlayıp gündüzden haberleştiğimiz hanım kızları, İstanbul mezunu yerli bir aile vardı. Ancak yatsı ezanı sonrası evlerine ulaşabildik. Bizim geleceğimizi bildikleri halde evlerinde yoklardı. Bir iki seslendik, arka bahçeden baba kız çıkıp geldiler. Bizi evlerine alıp ikramda bulundular. Bu ikisinden başka kimse yoktu ortalıkta. Neden sonra müsaade istedik. Bizden evin diğer mensuplarına da hiç değilse bir selam vermemizi istediler. Arka taraf bahçeye gittik. Bir de baktık ki evin reisi bir hoca tutmuş, meğerse haftanın her günü bu hoca gelip aile üyelerine cemaatle yatsı namazını kıldırdıktan sonra 1,5 saat kadar hadis, fıkıh, siyer, akaid ve Kur'an okuma eğitimi veriyormuş. Hane sahibinin iki hanımı, büyük küçük kızları, oğulları, hatta kendisi her gün bu tedrisat üzere okula dönüştürülmüş evlerinde eğitim alıyorlarmış. Şöyle bir baktım, maddi durumları ortanın biraz üstü olan bu aile televizyonu, İnterneti, şair ıvır zıvır meşgaleyi, vakti boşa harcamayı süpürmüş, ne güzel bir sofra sermişler dimağlarına, gönüllerine. Ah, ah dedim içimden, bol bol, bir cami ve hizmet kompleksi açmaya geldin şu diyara da, Allah nasıl ibretlerle de karşılaştırıyor seni, diye fısıldadım kendime. Elimin tersine bir baktım sonra, İtebilecek miydim ben de gönül bağına dönüştürdüğüm ayak bağlarımı? İnşallah. Değerli dinleyenler, Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Hesaptan Nasibe başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mayıs 2018 sayısından yazılar paylaştık. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.